Ayrım 4. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 54. Bruno cuma işlerini erkenden bitirip bürodan erken çıktı. Gelecek haftası ortasında geldiğinde istifasını vereceğini bildiği için masasının çekmecelerini bile boşaltmıştı. Son işi küçük büro kasasıydı. Elinden geçen belgelerin gizlilik derecesi o kadar önemsizdi ki kasayı hemen hemen hiç kullanmazdı. Masasının çekmeceleriyle geceleri oda kapısı kilitlenirdi ve binada güvenlik görevlileri tarafından korunurdu. Buna karşın kasasındaki 3-5 kağıdı da düzeltti. Kağıtların altında servisin verdiği tabancası vardı. Walter PPK tabancası çok pisti. Onu en son yıllar önce Pullah'taki zorunlu eğitimde kullanmıştı. Ancak o kadar tozluydu ki gelecek hafta teslim etmeye gelmeden o gün temizlemesinin iyi olacağını düşündü. Temizleme takımı Ports'taki evindeydi. Bruno saat 5'e 10 kala tabancayı ceketinin cebine koyup bürodan çıktı. Aşağı asansörle inerken tabanca bacağına çarpıp rahatsız ettiği için çıkartıp pantolonunun beline soktu ve ceketiyle üstünü örttü. Tabancayı Renate'ye ilk kez göstereceğini düşündükçe gülüyordu. Belki de kadın o zaman işinin ne kadar önemli olduğunu anlardı. Aslında bunun önemi yoktu ya, nasıl olsa kendisini seviyordu. Bruno Hahnwald'a gitmeden kent merkezinde alışveriş yaptı. Et, taze sebze, bir şişe Fransız şarabı aldı. Renate'nin evinde güzel bir yemek hazırlayacaktı. Mutfakta çalışmaya bayılırdı. Son olarak da koca bir buket çiçek yaptırttı. Opel arabasını her zamanki gibi kadının evinden bir sokak öteye park edip eve kadar yürümüştü. Araba telefonundan geldiğini bildirmemişti. Ona bir sürpriz yapacaktı. Renate çiçeklerden hoşlanacaktı. Apartmanın kapısından bir kadın çıkmakta olduğu için zili de çalmadı. Kendi anahtarı vardı. Gerçek bir sürpriz olacaktı bu. Bruno kapıyı sessizce açarak içeri girdi. Hol sessizdi. Renate sevgilim ben geldim diye bağırmak için ağzını açarken kadının kahkahalarını duydu. Bruno gülümsedi. Yine televizyonda bir komedi filmi seyrediyor olmalıydı. Başını uzatıp oturma odasından içeri baktı. Oda boştu. Kahkaha banyo tarafından geliyordu. Bruno birden yaptığı aptallığı düşündü. Renate'nin müşterisi olabileceği aklına gelmemişti. Telefon edip kontrol de etmemişti. Birden müşteri olsa Renate'nin çalışma yani yatak odasında olacağını ve kapının ses geçirmez olduğunu düşündü. Bir daha seslenmek için ağzını açarken bu kere bir erkek kahkahası duydu. Bruno Morant holden koridora geçti. Büyük yatak odasının kapısı bir karış açıktı. Hemen dışarıdaki gömme dolabın kanatları da açıktı ve mantolar yere atılmıştı. ''Ne hıyar herif'' dedi erkek sesi. ''Senin kendisiyle evleneceğini sanıyor ha?''
''Sırılsıklam aşık, budala ne olacak?''
Renate'nin sesiydi bu. Morant paketleri ve çiçekleri bırakıp koridorda ilerledi. Çok şaşırmıştı. Geçebilmek için dolap kanatlarını iterek yatak odası kapısına papucunun burnu ile dokundu. Renate siyah çarşaflı büyük yatağın kenarına oturmuş bir puro içiyordu. Odanın havasında uyuşturucu kokusu vardı. Yataktaki adamı Morant ilk kez görüyordu. Zayıf, sert yapılı, blue jeanli ve deri ceketli bir genç. Her ikisi de kapının açıldığını görüp hareket ettiler. Adam bir sıçrayışta Renate'nin arkasına geçti. Aksi bir yüzü vardı. Renate özel yaşamında sert ve kaba erkeklerden hoşlanırdı ve bu sürekli sevgilisi de en kabalarından biriydi. Morant'in gözü yatağın ucunda ekrandaki video filmine takılı kalmıştı. Hiçbir orta yaşlı erkek sevişirken hoş bir görüntü vermezdi. Morant de ekrandaki kendisini utanç ve umutsuzlukla seyrediyordu. Renate de filmdeydi. Sık sık kendisinin omzu üstünden kameraya bakıp yüzünü buruşturuyordu. Kahkahaların nedeni bu olmalıydı. Önündeki Renate yarı çıplaktı ama şaşkınlığı bir anda geçiverdi. Öfkeden yüzü kızardı, ağzını açtığında sesi bayağı bir mahalle karısından farksızdı.
''Ne bakıyorsun burada?''
''Sana bir sürpriz yapmak istedim.''
''Yaptın da, haydi çek arabanı şimdi. Ports'taki patates çuvalına dön artık.''
Morant derin bir soluk aldı. ''Bana söyleyebilirdin'' dedi. ''Kendimi aptal yerine koymama yardımcı olman gerekmezdi. Seni gerçekten seviyordum çünkü.'' Kadının yüzü gerilmişti, tükürür gibi konuşuyordu.
Yardımcı olmak mı? Sen zaten aptalın tekisin. Şişko, moruk bir aptal. Yatakta dışarıda da. Defol haydi.
Morenz işte o zaman kadının suratına bir tokat indirdi. İçinden bir şey kopmuş ve vurmuştu. Renate dengesini kaybetti, yere yuvarlandı. Sarışın adamın ne düşündüğünü Morenz bilemezdi. Zaten çıkıp gidecekti. Ama herif elini cebine götürünce silahlı olduğunu tahmin etti. Tabancasını belinden çekti. Emniyet düğmesinin kapalı olduğunu düşündü. Öyle olmalıydı da. Herifin ellerini havaya kaldırtacak, sonra da çıkıp gidecekti. Ama herif tabancasını çekmişti bile. Morent tetiği asıldı. Ne kadar tozlu olursa olsun tabanca patladı. Morent atış yerinde koskoca bir kapıyı vuramamıştı ve yıllardır da talim yapmış değildi. Gerçek nişancılar her gün talim yaparlardı. Ama tek kurşun herifin kalbini bulmuştu. Adam yüzünde şaşkın bir ifadeyle sarsıldı. Ancak eli hala kıpırdıyordu. Morenz bir el daha ateş etti. Renate de tam o anda doğrulmak üzereydi. Kurşun başının arkasından girdi. Bu arada yatak odası kapısı kapandığından dışarı hiç ses çıkmamıştı. Morenz bir an durup iki cesede baktı. Başı dönüyordu. Sonunda odadan çıkıp kapıyı kapattı. Ama kilitlemedi. Yerde yatan kışlık eşyaların üstünden atlarken o dalgın halinde bile bunların neden orada olduklarını düşündü. Dolaba bakınca arka tahtasının yerinden çıkarılmış olduğunu gördü. Gevşemiş tahtayı kendisine doğru çekti. Bruno Morenz evde 15 dakika daha kaldı, sonra çıkıp gitti. Yanına kendisinin video filmlerini, yaptığı alışverişi, çiçekleri ve kendisine ait olmayan siyah bir çantayı almıştı. Daha sonraları bunu neden yaptığını bilemeyecekti. Hauenwald'dan 2 kilometre uzaklaşınca eti, sebzeleri, şarabı ve çiçekleri yol kenarındaki ayrı ayrı çöp bidonlarına attı. Sonra arabayı bir saat daha sürdükten sonra Severin Köprüsü'nden video bantları ve tabancayı Ren Nehri'ne attı. Köln'den çıkınca çantayı da emanete bıraktı ve sonunda evine döndü. Saat 9:30'da oturma odasına girdiğinde karısı bir şey söylemedi. Her direktör ile yolculuğumuz ertelendi dedi. Pazartesi sabahı erkenden gideceğim. İyi dedi karısı. Morenz bir akşam işten döndüğünde bugün Bonn'a gidip şansölye Kohl'u vurdum dese karısının yine aynı karşılığı vereceğinden emindi. Kadın bir yemek hazırladı ama yenecek gibi olmadığından burnu ağzına bir tek lokma bile koymadı. Ben bir içki içmeye gidiyorum dedi. Karısı bir çikolata daha aldı, bir tane de oğluna ikram etti, televizyonu seyretmeye devam ettiler. Morenz o akşam sarhoş oldu. Elleri titriyor, sürekli terliyordu. Soğuk aldığını düşündü. Psikiyatr değildi ve psikiyatriste gidecek insan da değildi. Kimse kendisine büyük bir sinir bunalımına doğru gittiğini söylemedi. Binbaşı Vanavskaya o cumartesi günü Berlin'de Schönfeld Havaalanı'na indi ve bir arabayla doğruca Doğu Berlin'deki KGB merkezine götürüldü. İlk işi izlediği adamın nerede olduğunu öğrenmek oldu. Adam Cottbus'taydı ve Dresden'e gidiyordu. Askeri bir konvoydaydı ve çevresi askerlerle sarılı olarak yolculuk yapıyordu. Pazar günü Karl Marx'ta, pazartesi Zwickau ve salı Jena'da olacaktı. Vanavskaya'nın izleme izni Doğu Almanya'yı içermiyordu. Bunun için bir sürü bürokratik işleme gerek vardı. Lanet olası kırtasiyecilik diye düşündü. Sam McCready ertesi gün Almanya'ya döndü ve gününü Bonn istasyonunun şefiyle geçirdi. Akşam olunca evraklarıyla bir BMW araba alıp Köln'e gitti. Havaalanındaki Holiday Inn'de bir oda tutup 2 gecelik parasını ödedi. Bruno Morenz pazartesi şafak sökmeden ailesinden çok önce kalktı ve sessizce evden çıktı. O güzel Eylül sabahında saat 7'de Holiday Inn'e gidip McCready'nin odasına çıktı. İngiliz ikisi için de kahvaltı ısmarlamıştı. Garson çıkınca her iki Almanya'nın büyük yol haritalarını önlerine serdiler. ''Önce yolu konuşalım.'' dedi McCready. ''Yarın sabah buradan saat 4'te çıkacaksın. Yolun uzun olduğu için acele etmene gerek yok. Bonn'dan geçen E35'e gir. Würzburg ve Nürnberg'den geçen E41 ve E45 ile şurada birleşiyor. Nürnberg'in kuzeyinde sola sapıp E51'e gir ve Bayreuth'dan geçerek sınıra var. Sınır geçiş nokta Hof yakınlarındaki Sale Köprüsü sınır istasyonu. 6 saatlik bir yol. Saat 11 sularında orada olacaksın. Ben senden önce gidip gizli bir yerden seni gözetleyeceğim. İyi misin sen?
Morenz ceketini çıkarmış olduğu halde terliyordu.
Burası sıcak dedi. McCready klimayı çalıştırdı. Sınırı geçtikten sonra doğruca kuzeye, Hermsdorfer kavşağına gideceksin. E40'tan sola sap, Mellingen'de otoyoldan çık ve Weimar'a gir. Kentin içinde 7 numaralı yolu bul ve yine batıya sap. Kentin 4 mil kadar dışında, yolun sağında.
McCready yolun o bölümünün büyütülmüş bir fotoğrafını çıkardı. Morant resimde birkaç kulübe ile ilk randevu yerindeki taşlığa gölgeleri düşen ağaçlığı gördü. McCready ondan sonra yapacaklarını, eğer birinci denemede bir şey olmadığı takdirde o geceyi nerede geçireceğini ve ertesi gün ikinci buluşma yerinin neresi olduğunu tek tek anlattı. 2 saat sonra konuşmayı bırakıp kahve getirttiler.
O sabah saat 9'da temizlikçi bayan Popovic Hanvalt'taki daireye geldi. Yugoslav göçmeni olan kadın her sabah 9'dan 11'e kadar orada çalışırdı. Apartman ve daire kapılarının anahtarları olduğundan içeri girdi. Bayan Heimendorf'un geç saatlere kadar yatmayı sevdiğini bildiğinden evi temizlemeye koyuldu. Hanımı 10.30'da kalkınca girecekti yatak odasına. Koridorun ucundaki kilitli odaya hiç girmiş değildi. Orasının küçük bir ambar odası olduğu söylenmişti kendisine. Hanımının geçimini neyle sağladığı konusunda hiçbir fikri yoktu. O sabahta işe mutfak, sonra hol, ardından da koridoru temizleyerek başladı. Koridorun halısını elektrik süpürgesiyle süpürürken her zaman kilitli olan kapının önünde kahverengi bir külot gördü. Uzanıp almaya kalkışınca bunun ipekli bir don değil, epey kurumuş ve sertleşmiş bir leke olduğunu fark etti. Kapının altından bir şey sızmıştı. Temizlemek için uğraşması gerekeceğinden söylenerek gidip bir kova suyla bir fırça aldı. Diz çökmüş çalışırken birden kolu kapıya çarptı, kapı kıpırdadı. Kadın kapının açık olmasına şaşarak kolunu tutunca kilitli olmadığını gördü. Bir süre uğraştıktan sonra lekeyi çıkaramamıştı. Bir daha aynı şeyin olmaması için buna neyin neden olduğunu anlamak üzere kapıdan içeri başını uzattı. Birkaç saniye sonra çığlık çığlığa koşarak merdivenlerden inip birinci kattaki emekli kitapçıyı uyandırdı. Adam yukarı çıkmadan telefonu açıp polis çağırdı. White Mark'taki polis müdürlüğüne saat 9.51'de telefon edilmişti. İlk gelen 2 memurlu bir ekip arabası oldu. Bunların görevleri bir suç işlenip işlenmediğini saptamak, türünü anlamak ve ona göre gerekli makamlara haber vermekti. Polislerden biri aşağıda Bayan Popovic'in yanında dururken diğeri yukarı çıktı. Orada hiçbir şeye dokunmadan koridorun ucundaki yarı açık kapıdan içeri baktı. Bir ıslık çaldı, sonra kitapçının telefonunu kullanmak için aşağıya indi. Bunun cinayet masasını ilgilendiren bir olay olduğunu anlaması için Sherlock Holmes olması gerekmezdi. Kurallara göre önce Almanya'da her zaman olduğu gibi itfaiye bağlı olan acil doktora telefon etti. Sonra emniyet müdürlüğünde cinayet masasını aradı. Telefon memuruna kimliğini bildirerek 2 resmi polis daha istedi. Mesajlar White Mark meydanındaki çirkin binanın 10 ve 11. katlarındaki cinayet ekibine, bu 1. K diye anılırdı, iletildi. 1. K müdürü bir komiserle 2 yardımcısını görevlendirdi. Kayıtlara göre bunlar da Hanvalt'taki apartmana doktor çıkarken tam saat 10.40'da vardılar. Doktor da kendisinden önceki polis gibi bir bakışta yapacağı bir şey olmadığını anladığı için hiçbir şeye dokunmadan raporunu vermeye gidiyordu. Komiser Peter Schiller doktora ne buldun diye sordu. Doktorun görevi sadece ölümü saptamaktı. İki ceset, bir kadın bir erkek, biri çıplak öteki giyimli.
Ölüm nedeni?
Tabanca sanırım, otopside belli olur.
Zaman?
Ben patolog değilim, 1 ila 3 gün diyebilirim ama cesetlerde katılaşma iyice belirginleşmiş.
Schiller yardımcılarından birini alıp yukarı çıktı. Diğeri Bayan Popovic de kitapçının ifadelerini almaya başladı. Bu arada sokakta komşular toplanmaya başlamıştı. Şimdi apartmanın önünde 3 resmi araba vardı.
Schiller cesetleri görünce üniformalı meslektaşı gibi bir ıslık çaldı. Renate Heimendorf ile pezevengi düştükleri yerdeydiler. Yarı çıplak kadının başı kapıya yakın olduğu için kanı dışarı sızmıştı. Adam ise karşı tarafta sırtı televizyona yaslanmış bir haldeydi. Yüzündeki şaşkınlık ifadesi silinmemişti. Televizyon kapalıydı. Siyah ipek çarşaflı yatakta hala iki vücudun şekilleri seçilebiliyordu. Schiller dolapları ve çekmeceleri açmaya başladı. "Fahişe," dedi, "ya da tele kız. Apartmandan biliyorlar mıydı acaba? Bütün kiracılara soracağız. Hemen bir liste hazırla." Komiser yardımcısı Wehart kapıdan çıkmak üzereyken "ben bu adamı bir yerde görmüştüm," dedi. "Adı Hoppe'ydi galiba. Bernhard Hoppe, banka soyguncusu. Sanırım o."
"Bir bu eksikti," dedi Schiller. "Çete cinayeti."
Schiller'in elinde eldiven olmasına karşın apartmandaki telefonları kullanmadı. Aşağı inip kitapçıdan telefon etmeden apartmanın kapısına iki, hole bir, yukarı dairenin önüne de bir adam yerleştirdi. Schiller sonra amiri cinayet ekibi müdürü Rainer Hartwig'i arayıp cinayetin gangsterler arasında bir hesaplaşma olabileceğini bildirdi. Hartwig'le durumu K.A. olarak bilinen cinayet masası müdürüne bildirmeye karar verdi. Wehart haklıysa ve ceset bir gangstere aitse o zaman başka masalarla da ilişki kurulması gerekirdi. Hartwig bu arada biri fotoğrafçı, dördü parmak izi uzmanı olan adli tıp ekibini gönderdi. Bunlar evde saatlerce çalışıp tüm parmak izlerini alacaklar, ilginç olabilecek her kırıntıyı toplayacaklardı. Hartwig katil ya da katillerin gelip gittiklerini görmüş olabilen tanıkların ifadelerini almak için 8 kişi daha gönderdi. Daha sonraki kayıtlar adli tıp ekibinin saat 11.31'de geldiğini ve cinayet yerinde 8 saat kaldıklarını gösterecekti. Sam McCready de o saatte ikinci fincan kahvesini bitirmiş haritayı katlamaktaydı. Moran ise Pankratin'le buluşacağı yerler hakkında ayrıntılı bilgi vermiş, Sovyet generalinin en son resmini göstermiş, adamın üzerinde çuval gibi bir onbaşı üniforması olacağını ve gaz marka bir cip süreceğini söylemişti. Rus generalinden gelen haberler bunlardı. "Ancak ne yazık ki adam benimle buluşacağını sanıyor," dedi. "Seni Berlin'den hatırlayacağını umarım. Arabaya gelince, şu anda aşağıda park yerinde. Öğleden sonra biraz gezeriz. Sen de alışmış olursun." Araba siyah bir BMW, Würzburg plakalı. "Çünkü sen Rheinland doğumlusun ve şimdi Würzburg'da çalışıyorsun. Daha sonra sana yeni kimliğini iyice anlatıp gerekli belgeleri vereceğim. O plaka numaralı bir araba gerçekten var ve de siyah bir BMW'dir. Ama bu bizim servisin arabasıdır ve Saale Köprüsü geçidinin çok kullandığı için artık alışılmış olacaktır. Bir şirket arabası olduğu için sürücüleri hep değişik olmuştur. Araba her zaman Zeiss fabrikalarını ziyaret etmek için Jena'ya gider ve şimdiye kadar hep temiz olmuştur. Ancak şimdi bir değişikliği var. Akünün durduğu yerin altında ancak aramakla bulacağın bir bölme var. Smolensk'ten alacağın kitabı oraya sokacaksın." Morens Pakrati'nin gerçek adını hiç öğrenmemişti. Adamın tüm general olup Moskova'da bulunduğunu da bilmiyordu. Onu son gördüğünde Pankratin Doğu Berlin'de bir albaydı ve kod adı da Smolensk'ti. "Şimdi yemek yiyelim," dedi McCready. Oda servisinden getirttikleri yemekte Morens bol bol şarap içti, eli titriyordu. "İyi olduğundan emin misin?" diye sordu McCready.
"İyiyim, bu lanet yaz soğuğu yüzünden. Biraz daha heyecanlıyım ama o da normal zaten."
McCready başını salladı. "Heyecan normaldi. Sahneye çıkan oyuncular da. Savaşa girmek üzere olan askerler de. Diplomatik korunmaları olmadan Sovyet blokuna giren ajanlar da. Ama yine de Morentz'in bu halini beğenmemişti. Bu kadar sinirliliğe çok az rastlamıştı. Ancak Pankratin'le buluşmaya yalnızca 24 saat kalmışken başka seçeneği yoktu. "Haydi arabaya gidelim," dedi. Almanya'da bir şey olup da basının duymaması pek olası değildir. 1985'te Almanya yalnızca Batı Almanya iken durum bundan farklı değildi. Köln'ün emektar ve en iyi polis muhabiri Kölner Stadt Anzeiger gazetesinden Günter Braun'du. Braun-Hahnwald olayını duyunca fotoğrafçısı Walter Schiestel ile saat 3'ten az önce binanın önüne geldi. Komiser Schiestel ile görüşmek istediyse de komiser yukarıda meşgul olduğunu bildirerek Brown'un basın bürosuna başvurmasını söyledi. Brown bunun üzerine çevrede soruşturma yapmaya başladı. Birkaç yere telefon etti. Akşam olmadan gazeteye yetiştireceği haberini hazırlamıştı. İyi de çalışma yapmıştı. Kuşkusuz radyo ve televizyon kendisinden önce davranacaklardı. Ama Brown da epey bilgi elde edebilmişti. Yukarıda adli tıp ekibinin cesetlerle işi bitmişti. Fotoğrafçı cesetlerin fotoğraflarını akla gelebilecek her açıdan çekmiş, sonra odanın dekorunu, yatağı, büyük aynayı, dolap ve çekmecelerdeki çeşitli malzemenin resimlerini de çekmişti. Cesetlerin bulundukları yerlerde tebeşirle çizildikten sonra cesetler morga kaldırılmıştı. Otopsi hemen başladı. Dedektiflerin cesetlerden çıkacak mermilerle ölüm zamanını bilmeye ihtiyaçları vardı. Dairede 19 ayrı parmak izine rastlanılmıştı. Üçü iki cesetle Bayan Popovic'e aitti. Geriye 16 iz daha kalıyordu. Herhalde müşterileridir dedi Schiller. Ama biri de katilin olabilir dedi Wehart. Sanmam, bence bu çok profesyonelce işlenmiş bir cinayet. Herif herhalde eldivenliydi. Schiller en büyük sorun nedensizlik değil de neden bolluğu diye düşünüyordu. Tele kız özellikle mi öldürülmüştü? Öldüren öfkeli bir müşteri, eski bir koca, intikamcı bir kadın, bir iş rakibi yoksa kızgın bir eski pezevenk miydi? Yoksa hedef adamdı da kadın kazayla mı öldürülmüştü? Adamın Bernhard Hoppe olduğu saptanmıştı. Sabıkalı banka soyguncusu, gangster. Bir hesaplaşma, bir uyuşturucu anlaşmazlığı mıydı neden? İşleri epey güç olacak gibiydi. Apartman sakinleri ve komşuların ifadelerinden Renate Heimendorf'un gizli mesleğini kimsenin bilmediği öğrenilmişti. Erkek ziyaretçileri vardı ama bunlar hep saygın kişilerdi. Gece geç saatlere kadar süren partiler, kulakları tırmalayan müzik sesleri falan asla olmamıştı. Ekip işini bitirince Schiller banyoya gitti. Banyoda bir gariplik vardı ama bir türlü bunun ne olduğunu bulup çıkaramıyordu. Akşam saat 7'de teknisyenler gittikten sonra bir saat evin içinde dolaştı. Saat 8'i 10 geçede o kadar çalışmanın yeter olduğunu söyleyerek kapıyı kilitledi. Holde bir memur bıraktı ve evine gitti. Ancak o dairede kendisini gerçekten rahatsız eden bir şey vardı. Schiller çok akıllı ve çok dikkatli genç bir dedektifti. MacCready öğleden sonra yine Bruno Morantz'le geçirdi. Adın Hans Grauber, 51 yaşında, evli ve 3 çocuklusun. Bütün gururlu aile babaları gibi cebinde ailenin fotoğraflarını taşırsın. İşte şurada tatildeler. Karın Heidi, küçük Hans, Lotte ve Uşi diye çağırdığınız Ursula. Würzburg'da K.I. Optik cam fabrikasında çalışıyorsun. Böyle bir fabrika vardır ve kullanacağın arabada onların adına kayıtlıdır. Bir zaman optik cam işinde gerçekten çalıştığın için gerektiğinde konu hakkında konuşabilirsin. Jena'da Zeiss fabrikası dış satışlar müdürü ile randevum var. İşte mektubu. Kağıt da adam da gerçektir. İmza onundur ama biz attık. Randevun yarın öğleden sonra 3'te. İşler yolunda giderse Zeiss mercekleri için bir sipariş verip aynı akşam batıya döneceksin. Ama daha fazla konuşman gerektiğinde geceyi orada geçirmek zorunda kalabilirsin. Bunları ancak sınır memuru sorarsa diye ayrıntılı anlatıyorum. Sınır muhafızlarının Zeiss'a telefon etmeleri pek olası değil. Zeiss ile iş yapan pek çok batılı iş adamı olduğu için kuşkulanılacak bir durum yoktur. İşte pasaportun, karından mektuplar, Würzburg operasının kullanılmış bir bileti, kredi kartları, sürücü ehliyeti, BMW'ninki dahil çeşitli anahtarların, yağmurluğun. Sadece evrak çantasıyla bir gecelik eşyanı alabilecek bir çantaya ihtiyacın olacak. Evrak çantasını ve içindekileri dikkatle incele. Şifreli kilit numarası yeni kimliğindeki doğum tarihin 5 Nisan 34 ya da 5434. Mektuplar şirketin için Zeiss malı almak istediğinin kanıtları. Hans Grauber imzası senin yazınla atılmış. İç çamaşırları falan Würzburg'dan alınmış. Şimdi yemek yiyebiliriz artık. Köln'ün Batı Alman gizli servisi BND'nin müdürü Dieter Oust televizyonda akşam haberlerini kaçırmıştı. Sonradan buna pişman olacaktı. İngiliz gizli servisinin Bonn istasyonunda görevli Kit Johnson gece yarısı bir Land Rover'la gelip MacCready'yi aldı. Birlikte Kuzey Bavira'da Zale nehrine gittiler. Oraya Morentz'den önce varacaklardı. Bruno Morentz MacCready'nin odasında kaldı. Oda servisinden viski istedi ve biraz fazlaca içti. 2 saat kadar uyuduktan sonra saatin çalmasıyla gece 3'te uyandı. Salı sabahı 4'te Holiday Inn'den çıkıp BMW'ye binip yola koyuldu. Aynı saatte Köln'de karısının yanında yatan Peter Schiller birden uyandı ve Hahnwald'daki dairede kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu buldu. Hemen telefona sarılıp Weihert'i uyandırdı ve sabah saat 7'de olay yerinde olmasını söyledi. Bruno Morentz biraz hızlı araba sürmüştü. Sınırın hemen berisindeki Frankenwald benzin istasyonu lokantasında 25 dakika beklerken kahve içti. Ancak cep matarasını da içkiyle doldurdu. O salı sabahı MacCready ile Johnson Saale nehrinin güneyindeki bir tepede çamların arasında gizlenmişlerdi. Range Rover ormanda kimse tarafından görülmeyecek bir yere park edilmişti. Bulundukları yerden altlarındaki Batı Alman sınır kapısı görünüyordu. İleride tepeler arasında bir açıklık vardı. Onun da arkasında yarım kilometre ilerideki Doğu Alman sınır kapısının çatısı görünüyordu. Doğu Almanlar kontrol sistemlerini sınırlarının epey içinde yaptıklarından insan Batı Alman sınır kapısından çıktığında Doğu Almanya'ya girmiş olurdu. Sonra iki tarafı yüksek tel örgüsü çitle kapalı 2 şeritli bir yol başlardı. Çitin berisinde gözetleme kuleleri vardı. MacCready elindeki dürbünle kulelerdeki sınır muhafızlarının batıyı gözetlediklerini ve makinalı tüfekleri görebiliyordu. Bu yarım millik koridorun amacı doğrudan batıya kaçmak isteyecek bir insanın batıya erişemeden çitin arkasındaki yolda kurşunlarla delik deşik edilmesiydi. MacCready saat 11'e 2 kala siyah BMW'nin Batı Alman sınır kapısından çıktığını gördü. Araba Doğu'nun en profesyonel ve en korkulan gizli polisi SSD'nin kontrolünde olan ülkeye doğru ağır ağır yol almaya başladı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 67.